Ayrım 33 sayfa 357. Lazarus, Lars Kepler. 70. bölüm. Uçak Stockholm üzerinde alçalmaya başladığında Yuna büyük açık ve siyah göller dışında tüm ülkenin karla kaplı olduğunu gördü. Tarlalar ve ormanlar kurşun renklerine bürünmüştü. Yuna pasaport kontrolünden geçtikten sonra emanet bagaj dolaplarına yönelip bir tanesine kod girdi ve içinde kimlik belgeleriyle Rörstrasgatan'daki dairenin anahtarlarının bulunduğu çantayı aldı. Gerçek kimliğini buldu. Bir taksiye binip Lunda sanayi sitesinin otoparkına gitti. Ücreti ödedikten sonra arabaya binip torpido gözünün kilidini açtı. Tabancası hala oradaydı. Yuna adli tıp departmanına vardığında akşam karanlığı çoktan çökmeye başlamıştı. Asma sokak lambası rüzgarda sarsılıyor, ışığı neredeyse boş olan otoparkta ileri geri sallanıyordu. Yuna arabadan indi ve ana girişe doğru ilerlerken paltosunu omuz askısının üzerine ilikledi. Ana patoloji laboratuvarına girdiğinde Nils Ohlen tek kullanımlık eldivenlerini çıkartıyordu. "Geliyor musun?" diye sordu Yuna. Nils eldivenleri çöp kutusuna atarken "Olanlardan haberin var mı Yuna?" diye sordu. "Tek bildiğim Yurek'in hala hayatta olduğu, gerisini arabada anlatırsın." Nils metal bir sandalyeyi işaret ederek boğuk sesiyle "Otur" dedi. Yuna sabırsızca "Bir an önce gitmek istiyorum" dediyse de profesörün yüzündeki ifadeyi görünce durdu. Nils üzgün bir ifadeyle ona bakıp derin bir nefes aldı ve Yuna gittiğinden beri olanları anlatmaya başladı. Nils, kunduz olarak bilinen adamın bir güvenlik görevlisini öldürdüğüne dair Belarus'taki kayıt yüzünden kimsenin cinayetlerin arkasında Yurek Walter'ın olabileceğini düşünmediğini anlatırken Yuna ayakta durup onu dinledi. Nils gözlüklerini çıkarıp Valeria'ya hiç koruma sağlanmadığını söylediğinde Yuna sandalyeye çöktü ve iki eliyle yüzünü kapattı. Nils Yuna'nın teorisinin neden göz ardı edildiğini, bütün kanıtların, görüntüler, yöntem ve tek fail olarak kunduzu işaret eden tüm tanık ifadeleri bu ihtimali çürütmüş göründüğünü anlattı. Ancak kilise bekçisi gömülmüş halde bulununca Yurek'in ismi yeniden gündeme gelmişti. Yurek'in yaralarını tedavi edip kolunu kesenin kilise bekçisinin ablası olduğunu biliyorlardı artık. Yuna ellerini indirip Nils'in bitkin bakışlarıyla buluştuğunda yüzüne donuk bir ifade yerleşmişti. Açık soluk, gri gözleri ise cam gibi görünüyordu. Yuna alçak sesle "Gitmeliyim" dese de yerinden kıpırdamadı. Nils devam edip ona Sera'da ve okulda olanları anlattı. Yuna, Saga'nın babasının ölümüyle sonuçlanan koşulları hafifçe başını sallayarak dinledi. Nils ona Pellerina'nın kaybolduğunu, korumasının ise öldürüldüğünü söylediğinde Yuna ayağa kalkıp odadan çıktı ve aceleyle çıkışa doğru gitti. Yuna motoru çalıştırırken Nils ona otoparkta yetişip yolcu koltuğuna oturdu. Kış akşamı biri gerçekliği parçalara ayırıp yerine yalnız terk edilmiş bir dünya koymuş gibi sıkıntılı ve acayipti. Karanlık ıslak sokaklardan soğukta boş kalmış tırmanma kafesli parkların yanından geçtiler. Polis merkezine giden kısa yolda Nils Ohlen Yuna'ya Saga'nın Yurek Walter'la karşılaşması hakkında ne kadar az şey anlattığını söyledi. "Ne konuşmak ne rapor yazmak istiyor" diye açıkladı Nils ağır ağır. "Olanlar yüzünden kendini suçluyor anladığım kadarıyla." Yurek birkaç yıl önce güvenli bir psikiyatri ünitesinden kaçmak için Saga'yı kullanmıştı. Ama Saga yine de ondan ikiz kardeşinin ölümüne yol açan bilgileri edinmeyi başarmıştı. Clara Strasslehen'de ilerlerken suyun üzerine sulu kar yağmaya başladı. Farlar bulanık lekeler halinde uzayıp gidiyordu. Şimdi Yurek ölümden dönmüştü ve her zamanki gibi Saga'nın yakınlarını yanına almıştı. Öte yandan Yuna Nils'i dinlerken Yurek'in her zamanki modelinden de saptığını düşündü. Saga'yı öz babasını öldürmesi için kandırmıştı. Bu tarifi mümkün olmayacak derecede zalimceydi. Ama Yurek Walter sadist değildi. Yuna Yurek'in başta Saga'nın güzelliğinden ve karanlığından etkilendiği için mi farklı davrandığını düşündü. Saga onu kandırınca canı normalden daha fazla mı yanmıştı? Bu yüzden mi böyle acımasızca intikam alıyordu? Hayır diye mırıldandı Yuna. Bu iş bunun çok ötesindeydi. Yurek bu dramı onun dengesini bozmak için sahnelemişti. Hiç kimse kendini Yurek'e karşı savunamazdı. Ne o ne de bir başkası. St. Eriksbron'u geçip Kronenberg Parkı'na ve Samuel Mendel'le ailesinin gömülü olduğu eski Yahudi mezarlığına yaklaştılar. Kar yol boyunca üzerlerine savruluyordu. Yuna ayağını gazdan çekti ama sanki hala hızla ilerliyorlardı. Arabayı polis merkezinin önüne park etti. Nils'le birlikte cam kaplı büyük girişten girdiler. Asansöre binip Yuna'nın eski odasının önünden geçtiler ve toplantı odasının kapısını çalıp içeri girdiler. Saga Bauer onu gördüğünde neredeyse hiç tepki vermedi. Başını şöyle bir kaldırıp baktı, ardından beyaz tahtaya isimleri yazmaya devam etti. Saga, çok üzgünüm, az önce duydum. Saga, bu konuda konuşmak istemiyorum diyerek sözünü kesti. Nathan bilgisayarının başından kalkıp Nils ve Yuna ile tokalaştı. Yüzünde perişan bir ifade vardı ve dokunsalar ağlayacakmış gibi görünüyordu. Bir şeyler söylemeye çalıştı ama durup eliyle ağzını kapattı. Yuna tekrar Saga'ya döndüğünde onun gömülü halde bulunan kişilerin isimlerini kayboluş sırasına göre yazdığını gördü. ''Bunun bizi nereye götüreceğini düşünüyorsun?'' diye sordu. ''Hiçbir yere'' diye fısıldadı Saga. ''Şu an bu iş üzerinde çalışan çok fazla kişi var.'' dedi Nathan. ''Şefler bizimle birlikte, ulusal cinayet birimi, adli tıp, çok sayıda dedektif, işler kızışıyor.'' ''Biz çöpleri karıştırırken'' dedi Saga onlara bakmadan. ''Ne demek istediğini anlıyorum.'' dedi Yuna. ''Ama şu an hepimiz buradayız. Yurek Walter hakkında dünya üzerindeki herkesten daha çok şey bilen 4 kişi.'' Saga kalemini bırakıp kan çanağına dönmüş gözleriyle ona baktı. Dudakları çatlamıştı. Bir yanağında ve boğazında sarıya dönmüş morluklar göze çarpıyordu. ''Artık çok geç'' dedi kayıtsız bir sesle. ''Çok geç kaldın.'' ''Kız kardeşini ve Valeria'yı kurtarabilirsek geç kalmış sayılmayız.'' diye cevapladı Yuna. 71. Bölüm. Nathan yemek sipariş etmişti, çalışırken bir yandan da yemeklerini yiyorlardı. Nils oğlan plastik bir çatalı marula batırırken Odense'deki bir meslektaşıyla telefonda konuşuyordu. Yuna'nın yaklaştırdığı masa lambası kutularının içindekileri aydınlatıyordu. Sudan zarar görmüş notlar, bulanık resimler, nüfus kayıtlarından çıktılar, kiril alfabesiyle kurşun kalemle yazılmış silik harfler. Vıcık vıcık yağmur camlara çarpıyor, kirli pervazlardan aşağı süzülüyordu. Saga, St. Petersburg polisinden raporlarına erişim için resmi bir talepte bulunurken yemeğine dokunmadı ama biraz maden suyu içti. Yuna masayı toplayıp Saga'nın salatasını buzdolabına koydu ve yeni soruşturmanın her ayrıntısını incelemeye devam etti. Yeni olay yerlerinin fotoğraflarının asılı olduğu duvar boyunca ilerleyip Belarus'taki doğa koruma alanından gelen fotoğrafların önünde durdu. ''Yurek hiçbir şeyi şansa bırakmıyor. Zaman zaman öyle görünse de'' dedi Yuna. ''Ama o da insan ve hata yapıyor. Bu hataların bazıları tuzak, bazıları kapı. Bu ara detaylarda bir yerde olduğunu, belli kalıplarla hareket ettiğini biliyorum.'' Nathan veri tabanına yeni detaylar eklemekle meşguldü. Bir süre sonra seslerini medyadan duyurup Yurek'e Pellerina'ya zarar vermemesi için yalvarmanın vakti geldi mi diye ortaya sordu. Hepsi bunun anlamsız olacağını biliyordu ama kimse ona karşı çıkmakla da uğraşmadı. Saga pencerelerden birine gidip dışarı baktı. ''Yuna, üzülmeye vaktimiz yok, bu bekleyebilir.'' dedi. Saga da ''Tamam.'' diye iç geçirdi. ''Korkunç olduğunu anlıyorum ama sana ihtiyacımız var.'' diye devam etti. ''Ne yapabilirim ki?'' ''Onunla 3 defa konuştun. Belki...'' ''Hiçbir yere varamayacağız.'' diye aykırdı Saga. ''Hiçbir şey bulamayacağız. Bir şansım olduğunu sanmıştım ama yokmuş. O benden çok öndeydi.'' ''İnsan bazen öyle hissediyor.'' ''Seni yalanlara inandırıyor, ayağını kaydırıyor.'' diye devam etti Saga bir kaşını sertçe ovuşturarak. ''Yeterince zeki olduğumu düşünürdüm ama yapabileceğim her hatayı yaptım.'' ''O da hatalar yapıyor.'' dedi Yuna. ''Onu okumak mümkün.'' ''Hayır, değil. Nathan sandalyesinden kalkıp kravatını gevşetti ve gömleğinin üst düğmesini açtı. Yuna, Yurek'in düşünce tarzını anlamaya çalışmamızı istiyor dedi. Herkesin kendi kuralları, kendi sistemi var. Aynı yere, Lil Yans ormanına gömülü bir sürü insan var. Yani onca yer varken neden bu orman? Bütün tabutların ve varillerin nerede olduğunu nasıl hatırlayabildi? Saga masalardan birindeki raporları topladı. Bu çok aptalca dedi titreyen bir sesle. Kuralları koyan biz değiliz. Neden biz koyuyormuşuz gibi davranıyoruz ki? Kaybettik ve o ne derse onu yapmak zorundayız. Peki ne diyor diye sordu Yuna. Bize ne dediğini söylemedin. Dur diye araya girdi Saga. Tek bilmem gereken Igor'un cesedine ne yaptın? İstediği bu. Başka hiçbir şey umurumda değil. Sadece Pellerina'yı geri almak istiyorum. Karanlıktan çok korkuyor. O... Saga dedi Yuna. Bunun Igor'un cesediyle ilgisi yok. Bu da yalanların, manipülasyonun bir parçası. Hayır, bu onun için önemli dedi Saga hıçkırıklarının arasından. Önemli değil. O duygusal ya da dindar biri değil. Hiç kimsenin kalıntılarını umursamıyor. Yuna, Yurek'in kardeşinin cesedini onun aldığını bildiği için bu konuyla bu kadar ilgili göründüğünü biliyordu. Kardeşine karşılık Saga'nın babasını vermeye hazır olduğunu söylemesinin tek sebebi buydu. Saga cesedi aramaya başlarsa onu Yuna'nın aldığını anlayacaktı. Babasını geri almak için onunla iletişime geçecek, böylece Yurek onun nerede saklandığını öğrenecekti. Akıllıca ve zalimce bir plandı. Acımasız bir plandı ve Saga Yuna'nın nerede olduğunu bilse muhtemelen Yurek istediğini elde edecekti. Saga yine bir amaç için araçtı. Yuna Saga'nın kederli yüzüne bakarak Yurek'in takıntılı olduğu kişi benim ve bu takıntısını paylaşabileceği bir suç ortağına ihtiyacı vardı diye düşündü. Bu yüzden numaram Alman pedofilin telefonundaydı. Mezar hırsızı bu yüzden Summa'nın kafatasını aldı. Ama Yurek kunduzu seçmişti ve yapabileceklerinin sınırı yoktu. Ben Yurek'le konuştum diye devam etti Saga gergin bir sesle. Igor'un düzgün bir mezarı olsun istiyor ve tekrar ararsa cesedin nerede olduğunu ona söyleyebilmeliyim. Aramayacak. Böyle dediyse sana yalan söylemiştir.
Harika. O zaman elimizde yalandan başka bir şey yok dedi Saga kısık sesle ve gözyaşlarını silip tekrar oturdu.
Hepsi yalan değil. Bu yüzden bize konuşmaları detaylarıyla anlatmalısın.
Bu çok anlamsız. Benim hafızam çok güçlüdür. Ama Yurek bambaşka bir kulvarda. Yüksek güvenlikli birimde ilk karşılaştığımız andan itibaren ona söylediğim her şeyi kelimesi kelimesine hatırlıyor. Bu çılgınca. Her hareketimi, her tonlamamı. Hiç şansımız yok. Onu yakalamaktan hala çok uzağız.
Yuna onunla ilk karşılaştığında Leninsk'ten bahsetti ve bu da yeterli oldu. Onu durdurduk dedi.
Tamamen şans.
Hayır, bunu sen yaptın. Onu konuşturdun. Senin düşünceni okumaya çalışırken sana planlamadığı bir şey verdi.
O zaman ben de öyle düşünmüştüm dedi Saga kısık sesle. Ama beni kandırdı. Hepsinin tuzak olduğu ortaya çıktı.
Konuşmaları yazdın mı?
Yazmak istemedim diye fısıldadı Saga.
Ama hatırlıyorsun değil mi?
Saga kes şunu diye mırıldanıp titreyen dudağını ısırdı.
Denersen her şeyi hatırlayabileceğini biliyorum.
Bu kadarı yeterli dedi Saga daha yüksek sesle ve alnında küçük kırmızı noktalar belirmeye başladı.
Bize nerede yaşadığını söyle dedi Yuna sert bir sesle.
Kimin?
Yurek'in.
Bunu bilseydim ben...
Sen ne düşünüyorsun diye araya girdi Yuna. Onunla konuştum bir şey.
Bilmiyorum diye bağırdı Saga.
Yuna belki de biliyorsundur dedi ısrarla.
Kes şunu.
Bize düşüncelerini.
İstemiyorum, istemiyorum dedi Saga hıçkırıklarının arasında.
Saga, sana bazı sorular soracağım ve bunları yanıtlamaya çalışmalısın.
Şu an bu saçmalıkla daha fazla uğraşamam.
Elbette uğraşabilirsin. Ona karşı nazik ol dedi Nathan. Kapat çeneni dedi Yuna ve gidip Saga'nın önünde durdu. Yurek'le sen konuştun ve nerede saklandığını bilmek istiyorum. Neyse oğlan biz çıkalım dedi. Kalıyorsunuz diye çıkıştı Yuna.
Saga gözleri ardına kadar açılmış ona bakıyordu. Uzun bir koşuya çıkmış ve bitkin düşmüş gibi nefes alıp veriyordu.
''Onu düşünmeye dayanamıyorum, anlamıyor musun?'' dedi. ''Beni küçük düşürdü, ona kandığıma inanamıyorum.''
Yuna yine de düşünmeye çalış dedi ısrarla. Saga derin bir nefes alıp yara baktı.
''Tamam, önemli değil.'' dedi. ''Bir evde yaşadığı izlenimi edindim çünkü bunu söylediğimde tepki verdi. Ama bu da başka bir tuzaktı herhalde.''
''Tam olarak ne dedin?''
Saga başını kaldırıp yorgun mavi gözleriyle ona baktı.
''Bir evi olduğunu düşündüğümü ve kunduzun orada yaşamasının riskli olduğunu düşündüğüne göre o kadar da izole bir yerde olmayabileceğini söyledim.''
Buna ne cevap verdi?
''Söylediklerimi bana karşı kullanıp beni taş ocağında saklandığına inandırdı. Mantıklı göründü çünkü onunla ve yaşadığı yerlerle ilgisi vardı.''
''Evet var.'' dedi Yuna.
Yuna haritalara bakmaya gitti, sonra eğilip kutulardan birinden kayıt çıktıları, kira sözleşmeleri ve vergi taleplerini içeren bir klasör aldı. Belki de Leninsk'ten kaçtığı, İsveç'ten gönderildiği, yanlış ülkeye gittiği ve buraya geri dönmek zorunda kaldığı içindir dedi Nathan kısık sesle.
''Yurek Södertalya'daki o evde hiç yaşamadı.'' dedi Yuna dosyayı karıştırırken. ''Orada hiçbir kişisel eşyası yoktu, ondan hiçbir iz yoktu. Muhtemelen oraya sadece postayı almaya gidiyordu.''
''Ve taş ocağında da yaşamıyordu. Bunların hepsi yalandı.'' diye devam etti Nathan. ''Kazıcılarla birlikte içeri girdik, barakalar yıkıldı, bütün alan kazıldı, artık sığınak yok.''
''Ama çocukken orada yaşamış, bu kadarını biliyoruz.'' dedi Yuna düşünceli bir şekilde. ''Evet.'' diye mırıldandı Saga.
''Ve iyileşme sürecinde kilise bekçisinin ablasının yanında yaşadı diye onları hatırlattı Nathan. Cornelia onu bulduğunda Yurek ölmek üzereydi. Hepsi günlüklerinde var. Operasyonların en ufak ayrıntısına kadar.'' dedi Nils.
''Anderson adıyla, İsveç'teki en yaygın soyadı, sırf bizimle dalga geçmek için diye iç geçirdin Nathan.''
''Bizimle dalga geçmek için değil.'' dedi Yuna.
''Ama Anderson adındaki herkesi sorgulayamayız.'' dedi Nils.
72. Bölüm. Saatler geçerken dünya kadar malzemeyi derleyip toplama işi de sessizlik içinde devam ediyordu. Yuna kahvesini üfledi ve elenen suç ortaklarının bulunduğu ya da öldürüldüğü yerleri gösteren Avrupa haritasını inceledi. Elektrik kaynağındaki kesintiden dolayı ışıklar titriyordu. Nora, Jure Gordon haritasına döndü ve Lil Jans ormanı ile sanayi bölgesindeki mezarların her birini işaretleyen iğnelere baktı. ''Yurek karanlıkta mezarları nasıl bulabiliyordu?'' diye sordu Yuna. Nathan okuma gözlüklerini masanın üzerindeki kağıtların arasında aradı ama her zamanki gibi alnında duruyordu.
''Koordinatlar ve asal sayıları denedik. Elimizdeki en iyi programları, geometriyi, trigonometriyi kullandık.''
''O matematikçi değil.'' dedi Yuna mezarların düzenini inceleyerek.
''Ortada sistem filan yok.'' diye iç geçirdi Saga.
''Bir dakika.'' dedi Yuna gözlerini haritadan ayırmadan.
''Bunu kabul edemez miyiz?'' diye mırıldandı Saga.
''Hayır.''
''İnatçı olmak yetmiyor.'' dedi Saga. ''Bunu yeniden düşünmenin vakti geldi. Halktan yardım almalıyız.''
Yuna duvar boyunca ilerleyip taş ocağının, Cornelia'nın evinin ve Södertalya'daki dairenin fotoğraflarına baktı. Uğraştığını hissediyordu. Sonra Lilians ormanının haritasına dönüp parmağıyla eski demir yolu hattını takip ederek her bir mezarı işaretleyen iğnelere baktı.
''Rastgele mi yerleştirilmişler?'' diye sordunuz.
''Bunlar ikizler.'' dedi Yuna ve iğneleri çıkarmaya başladı.
''Ne? Ne demek istiyorsun?''
''İkizler, yani takım yıldızı.'' dedi Yuna iğneleri çıkarmaya devam ederek. ''Mezarların nerede olduğunu bu şekilde hatırlayabiliyor.''
Yuna son iğneyi de çıkarıp haritayı duvardan indirdi ve kağıttaki küçük delikleri görebilmek için onu ışığa tuttu. ''Yurek'in babasının Medusa Nebulası mektubunu hatırlıyor musunuz?'' diye sordu Yuna.
''Evet.'' dedi Nathan.
''O da aynı takım yıldızın bir parçası.''
Yuna haritayı masanın üzerine yayıp küçük delikleri çizgilerle birleştirdi. Ortaya çıkan görüntü el ele tutuşmuş iki kişinin mağara resmini andırıyordu.
''İkizler takım yıldızı.'' dedi Nathan yavaşça. Saga telefonundan takım yıldızının fotoğrafını bulup büyüten Nathan'ın arkasına gidip durdu. Nathan haritayı telefonunun üzerine koyup görüntüyü biraz daha büyüttü. Haritadaki delikler yıldızlarla neredeyse birebir eşleşiyordu.
Bu çılgınlık diye gülümsedi Nathan diğerlerine bakarak.
Saga filini ele geçirdik diye mırıldandı. Bir sandalyeye çöküp elini yavaşça masanın üzerinde gezdirdi. Saga, yeraltı mezarlarının derinliklerinde hala beraberiz dedi Yuna ve yine senin hamlen. Senin hamlen.
Artık onun aklından geçeni anlamanın mümkün olduğunu biliyoruz dedi Nathan boğuk bir sesle. Belli bir modele göre hareket ediyordu.
Bir düzen dedi Saga alçak sesle.
Ne dedi Nathan.
Saga doğru kelimeleri bulabilmek için yutkunup gözlerini kapattı.
Yuna'nın gözlerinin içine bakarak ahlaka önem vermiyor, onun için bir şey ifade etmiyor, bunu biliyoruz dedi.
Ama belli bir düzende ilerliyor.
Ne düşünüyorsun diye sordu Yuna.
Saga alnını sertçe ovuşturdu. Bunu neden söylediğimi bilmiyorum diye iç geçirdi.
Geriye git, hemen geriye git dedi Yuna hemen. Düzen kelimesini kullandığında ne düşünüyordun? Önemli bir şey olabilir. Ne tür bir düzeni kastettin?
33. ayrımın sonu. Sayfa 369.